tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzindeyiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam şimdi Sultan Alparslan dönemini, Selçuklu'yu konuşmaya başlayacağız ama ondan önce hep yaptığımız gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan, kurumumuzun TRT'ye desteğiyle, bizlere, radyomuza desteğiyle bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. Bu hafta da önemli bir kitabı armağan edeceğiz. Güray hocamız az sonra tanıtacak kitabı bizlere ama ben önce hem sorularınız, hem yorumlarınız, eleştirileriniz, hem de kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimize Selçuklular devrinde Doğu Anadolu'daki Türk devletleri ya da beylikleri başlığını taşıyor. Faruk Sümer Hoca tarafından yazılmış olan bu kitap Türk Tarih Kurumu yayınlarından dinleyicilerimize hediye olarak verilecek. Kitap bir el kitabı mahiyetinde olup 3. baskısı 2015 yılında çıkmış olan baskısı gerçekten de kaliteli bir baskı olarak hediye ediyoruz.
Cilt kapak görüyor hocam.
Evet. Doğu Anadolu Türk tarihi açısından özellikle de Anadolu'nun fethi açısından baktığımızda en önemli konular Doğu Anadolu'daki Türk beylikleri tarihi. Bu beyliklerin isimlerini de hemen belirtelim. Saltuklular Erzurum ve çevresinde, Mengücekliler Kemah Erzincan çevresinde, Artuklular Mardin ve çevresinde, Danışmendoğulları Beyliği veya Danışmentliler de Tokat, Niksar ve Malatya çevresinde ve daha da genişleyerek Anadolu'da Orta Anadolu bölgesine kadar genişleyen bir Doğu Anadolu Türk Beyliği. Bu dört beyliği özellikle bu kitapta ele alıyor Faruk Sümer Hoca. Tarihi dinleyicimize hayırlı olsun.
Şimdiden iyi okumalar diliyoruz. Artık hangi tarihli dinleyicimiz bize ilk ulaşırsa. O dönemden hocam çok güzel eserler var. Artuklulardan, Danişmentlilerden, az önce saydığınız beyliklerden hocam.
Evet, Anadolu'nun çok fethinde estetik, çok önemli isimler bu beyliklerin tarihinde, Malazgirt Zaferi'nde bulunan, aynı zamanda da sonrasında yaptıkları eserlerle, kurdukları şehirlerle, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında, vatan olmasında, yurt olmasında temeli atan dönemi anlatıyor kitap. Tabii ki bütün bu şehirlerimizin tarihi bir şehir olduğunu da bugün hemen hatırlatmamızda yarar var. O gün bugündür, bin yılı bulan bir zaman çizgisinde birbiri üzerine yapılmış olan Türk ve Müslüman eserleri bölgemizde hala ziyarete açık şekilde bulunuyor. Birçoğu müze şeklinde veya hala kullanımda olanlar da bulunmakta. Bu eserler arasında Darüşşifalar, yani şifahane adıyla verdiğimiz işte sosyal hayatla ilgili, kültür hayatıyla ilgili önemli eserler, köprüler, medreseler, camiler ve beylik saray kalıntıları, kaleler ve kalelerin içerisindeki yerleşim alanları, bugün de arkeolojik saha içerisinde bulunan pek çok eser yer alıyor. Mesela Ahlat ve çevresinde, Mardin'de buna benzer eserleri çok sayıda görüyoruz. Erzurum'da görüyoruz. Mezarlıklar ve türbeler, yani o dönemden kalan pek çok önemli eser hala ayakta bulunuyor. Hocam, kitabeler okunabiliyor, kitabeler.
Evet, camiler dikkatimi çekmişti benim hocam. Camiler İslam'ın özüne uygun şekilde nasıl sade inşa edilmişler? Nasıl düzgün yapılmışlar hocam ve insanın içerisine nasıl bir huzur veriyorlar? Tamamen İslam düşüncesi örnek alınarak o yansıtılmış, yani bu düzeyde mimarlar yetiştirebilmiş bir medeniyet. Selçuklu sayılır bunlar da hocam, evet.
Selçuklu medeniyetinde mimari özellik kendi içerisinde bir karakter arz eder. Yani kendi döneminin bazı özelliklerini taşır. Tabii sanat tarihçisi arkadaşlarımız, hocalarımız, araştırmacılarımız bu konuda çok daha detaylı, ileri düzey araştırmalar, çalışmalar da yapmaya devam ediyorlar. Ancak şunu ifade edelim ki devamlı bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Büyük Selçuklu'dan Anadolu Selçuklularına bir değişim ve gelişim süreci birbiri ardınca gider. Mesela Büyük Selçuklu Devleti'nde tek katlı medreseler ve tek katlı camiler ön plandayken, Türkiye Selçuklularına doğru geldiğimizde Beylikler Çağı'nda ve Osmanlı'da iki katlı ve üç katlı cami ve mimari eserlere rastlıyoruz. Bu aynı zamanda mimarinin geliştiğini, değiştiğini, bir açıdan da büyüdüğünü gösteriyor. Mimari eserlerin yükseldiğini gösteriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Faruk Sümer gibi, rahmetli Faruk Sümer Hoca gibi bir efsanenin yazdığı Selçuklular Devrim'de Doğu Anadolu'da Türk Beylikleri kitabını bizi ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463 3419, 463 3421. Şimdi biz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız. Sultan Alparslan'ın Batı'ya seferleriyle.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Güray Hocam, Sultan Alparslan'ın tahta çıkış sürecini anlattınız. Aslında Sultan Tuğrul öldükten sonra, ölmeden önce abisi Sultan Alparslan'ın Süleyman Şah'ı destekliyordu. Çağrı Bey de Sultan Alparslan veliaht olarak görüyordu. Bu ikisinin arasındaki çekişmeler sonuçlandı. Sancılı da olsa, zaten hocam Refik hocamızın da söylediği gibi hep sancılıdır lider değişimleri Türk tarihinde. Sultan Alparslan devlete hakim oldu ve ne kadar büyük bir devlet adamını, Türk tarihinin ne kadar büyük bir sultanı olduğunu herkese kanıtladı. Önce seferlere başladı hocam.
Evet, Sultan Alparslan'ın tahta çıkış merasimi ve taç giymesi ya da hilatini giymesi olayı 26 Nisan 1064 tarihinde olmuştur. Rahmetle anıyoruz. Şüphesiz o bugün olan bir şey. Yani bugün de 26 Nisan olması dolayısıyla,
evet hocam,
tam da yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı anlatıyoruz. Anlamlı bir tarihi olay günü aynı zamanda. Çağrı Bey'in oğlu ve Çağrı Bey onun aslında tahta geçmesini istemişti. Bu böyle bir tercih durumunda devlet adamlarından bir kısmının, özellikle askeri kanattan Erbaskan ve bazı komutanların, pek çok komutan var, Alparslan'dan yana tavır aldığını görüyoruz ki onun adına Kazvin'de hutbe okuttular. Onun adını hükümdar ve sultan olarak ilan ettiler. Başkentte Süleyman bulunuyordu. Diğer tarafta ise Damgan bölgesinde ve diğer bazı yörelerde kendi adına sultanlık ilanında bulunan Kutalmış yer alıyordu. İşte Alparslan'ın İlk önce Kutalmış üzerine yürüdüğünü görüyoruz. Kendi yanında yer alan beylerle beraber, komutanlarla beraber. Ardından da Kutalmış'ı bertaraf ettikten sonra, Kutalmış'ın vefatı veya ölümü de çok ilginçtir. Atından düşerek bu kovalamaca sırasında yenildikten sonra kaçarken Damgan yakınlarındaki bir köyde takibat sırasında kendisi atından düşerek şehit olmuştur. Alparslan ona gerekli hürmeti cenaze merasimi sırasında da göstermiş. Ardından tahtı devralmak üzere reye yürümüş ve reydeki taht değişiminden sonra biz Alparslan'ın bu defada yeni bir isyancı, başka uzak beldelerde de bu isyanı başlatmış olan Kavurt Bey üzerine yürüdüğünü görüyoruz. Kavurt'un ilk isyanı Kirman bölgesinden gelerek Şiraz'a saldırması şeklinde gerçekleşti.
Hocam bayağı da ciddi bir isyan. Bayağı da sallıyor devleti değil mi?
Yani 3 defa isyan ediyor. Daha önce de belirtmiştik. Şüphesiz o ağabey olması dolayısıyla tahta kendisinin hak sahibi olduğunu düşünüyordu. Alparslan'a karşı da isyanı bu gibi gerekçelerin yanı sıra aynı zamanda idarecilik kabiliyeti yüksek birisiydi. Büyük şehzade olması dolayısıyla da aynı zamanda tabii ki Kirman bölgesi çok geniş bir eyalet idi. Şiraz'a saldıran Kavurt üzerine Alparslan Şiraz üzerine sefere çıkmış, onu kalede kuşatmış. Kavurt'un özür dilemesi ve af temennisinde ve dileğinde bulunması üzerine onu affederek Kirman bölgesinde bırakmak kaydıyla ve bir daha isyan etmemesi şartıyla serbest bırakmıştır. Tabii vergisini verecek, kendisini sultan olarak tanıyacaktı. Kavurt ardından baktığımız zaman Melikşah'ın 1065 tarihinde veliaht ilan edilmesi üzerine ve Karahanlı Sultanı Tamgaç İbrahim Han'ın, Ebu İshak İbrahim Han'ın kızı Terken Hatun'la evlendirilerek veliaht ilan edilmesi üzerine Kavurt yeniden bir yıl sonra isyan etmiştir. Hutbe okutmuş kendi adına ve para bastırmıştır. Bu Selçuklu döneminde hutbe okutmak, yani cuma günleri hutbelerde, bayram günlerinde ve cuma günlerinde halkın duyacağı şekilde kendi adını hutbelerde dualarda andırmak, yani kendi adına dua ettirmesi şeklinde gerçekleşirdi. Bu isyan alameti sayılırdı. Devletin tek hükümdarı olurdu ve onun adına dua yapılırdı. Halbuki bu kendi bölgesinde kendi adına hutbe okutuyordu.
Bu bir isyan hocam.
Bu isyan alametiydi. Ayrıca devletin bastırmış olduğu, hükümdarın adına bastırılmış olan, yani Sultan Alparslan adına basılan paranın dışında bir para bastırarak dağıtınca halka, bu Kavurt parası olarak bilindi ve Kavurt'un adına sultanlık ilanında bulunduğu anlaşılmış oldu. Bunun üzerine Alparslan 1067 yılında tekrar Kavurt üzerine büyük bir sefere çıktığını görüyoruz. Sultan Alparslan'ın bu olay sırasında yine Kirman bölgesinde Kavurt'u sıkıştırdığını, Kavurt'un yeniden yenileceğini anlayınca özür dilediğini, af dilediğini görüyoruz. Alparslan bu defa da onu affetmiştir ve Kirman'da tahtında bırakmıştır. Kendisine meliklik lakabını vermiştir. Sultanlık iddiasında veya büyük han iddiasında bulunmamasını da şart koşmuştur. Bu arada Alparslan'ın ilgileneceği başka meseleler de ortaya çıkmaktaydı. Bundan dolayı Kavurt'un meselesini belki de ertelediğini düşünebiliriz. Ayrıca yufka yürekli bir hükümdar olduğunu da buradan anlıyoruz.
Aslında
babası
yoktur.
Çağrı Bey'e çok benziyor bu yönüyle baktığımızda.
Hocam aslında af yoktur. İsyan edildiği zaman o boğdurulacak yani.
Yani boğdurabilir çünkü asi durumda olduğu için siyasi bir suç işlemiştir aynı zamanda. Çok büyük bir suçtur. Devletin bekasıyla ilgili veya binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan bir suç işlemiş bulunmaktadır. Bundan dolayı affetmeyebilirdi. Ancak belli şartlar dahilinde muhtemelen bazı dengeleri de gözeterek Alparslan'ın böyle bir karar verdiğini de düşünebiliriz. Bugün tam anlamıyla değerlendirmek bazı bilgilere de sahip olmakla ilgili. Şüphesiz Karahanlı bölgesinde çıkan bazı olaylar, ayrıca Anadolu'daki bazı gelişmeler dolayısıyla Alparslan'ın Kavurt olayını güneyde barışçıl bir şekilde onu tutarak çözmeye çalıştığını anlıyoruz. Bir de ordu içerisinde güvenemediği durumlar olduğuyla ilgili başka bir görüş belirtebiliriz. Çünkü bu bir sene sonra 1068 yılında Kavurt'un Alparslan'ın Türkistan seferine çıktığı sırada yeniden isyan ettiğinde görülecektir. 1068 yılında Kavurt tekrar isyan ettiğinde Sultan Alparslan bu defa Türkistan bölgesinden yeniden çıkmak suretiyle, yani Karahanlıları tamamen kendisine bağladıktan sonra yeniden Kirman üzerine sefere çıkmış. Bu defa Kavurt'un askerleriyle, ordusuyla karşılaştığında geçen de ifade ettiğimiz gibi bir tuzakla yüzleşmiştir. Kendi ordusu içerisinde çok sayıda Kavurt taraftarı olduğunu anlamış ve Kavurt meselesini halletmeden başkente dönmüş, ordusunu savaş alanında terhis etmiştir. Yani bu kadar acele davranmıştır. Öncesinde ise baktığımız zaman çarpışmalar oluyordu, Kavurt yeniliyordu. Ancak Kavurt'un bu defa çok sıkı bir hazırlık yaptığı anlaşılıyor. Askeri bir hazırlık yaptığı anlaşılıyor.
Hocam ordu bir sene önce affa uğruyor. Ona rağmen yine durmuyor. Yine isteyen hazırlıklarına evet. Girişiyor.
Burada şunu anlıyoruz. Tarih çok büyük tecrübelerle doludur. Tabii ki bundan ders çıkarmak gerekir. Mutlaka bir defa hain olan ikinci defada daha kolay hain oluyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Bunlar aynı zamanda tarih ilminde de bir ibretlik ders örneğidir. Kavurt olayında da devlet içerisinde kavurtçular ve alparslancılar gibi bir ayrım görüyoruz.
Özellikle ordudaki evet. En önemli
kurum. Ordu içerisinde hocam, evet. De çok etkili tabii ki. Sultan Alparslan yeniden Selçuklu ordusunu bir imtihanla kurmak zorunda kalıyor. Bu aynı zamanda aslında çok büyük sonuçları olan bir olaydır. Dış sonuçları da olmuştur bu iç olayın. Çünkü Romain Diyojen'e karşı bu kadar sağlam bir orduyla çıkmasaydı Sultan Alparslan acaba nasıl bir başarı elde edebilirdi veya ordusunun homojenliği, güven duyması açısından düşündüğümüzde güçlü bir ordu ancak birbiriyle çok iyi koordine edilmiş, dayanıklı ve birbirini çok iyi anlayan neferlerden oluşur. Birbirini çok iyi bir şekilde güven bağıyla bağlanmış komutanlardan oluşur. Bu takdirde başarılı olur. Yani sadakat olayı çok önemlidir.
Orada. Hocam burada herhalde bizim milletimizin milli bir refleksi var. Şu işte geçen 15 Temmuz'da başımıza gelen ihanet, hainler, ordumuzu, polis teşkilatımızı yıprattılar. Ama bir sene üzerinden geçmeden yeniden toparlandı polisimiz de, ordumuz da. Yeniden eski gücüne kavuştu. Teröristlerle de işte mükemmel bir şekilde mücadelesine devam etti.
Tabii milletin içerisinden çıkmıştır silahlı kuvvetler, ordular. Milletin içerisinden çıkmış olan neferlerdir. Elbette milletten ayrı gayrı düşünülemez. Devlet ve millet burada kendisinin çelikleşmiş bir ifadesi olarak orduyu sahiplenir. Nitekim ordumuz içerisinde çok şerefli komutanlar da ortaya çıkarak gerekli dersleri verdiler onlara.
Evet hocam.
Başta devlet başkanı olmak üzere bütün ordu millet bir birlikte el ele verince bu tür meseleler çözülebiliyor. İşte Selçuklu Devleti'nde de Sultan Alparslan'ın dirayeti, olayı zamanında fark etmesi, kendisinin düşürülmek istendiği tuzağı görmesi ve aldığı tedbirler Kavurt olayının bir sonraki dönemde çözülmesi gibi bir fırsat da vermiştir. Ayrıca Kavurt'un da bir daha Selçuklu Devleti'nde böyle bir isyana açıktan kalkışamaması sonucunu getirmiştir. Kavurt 1074 yılında yeniden isyan ederken Melikşah'a karşı isyan ediyor. Tabii Sultan Alparslan'ın şehit edilmesinden sonraki bir olay olarak. Ancak Sultan Alparslan'ın hayatında yeniden böyle bir tuzak veya komploya kalkışamayacaktır.
Evet,
cesaret hocam. Edemeyecektir.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi ama önce sizlerden gelen mesajlar var. Hocam onları paylaşalım. Hem sizinle hem diğer dinleyicilerimizle. Öncelikle Caner Akbayrak, Almanya'dan bize ulaşan ilk dinleyicimiz bu hafta. Caner Akbayrak hocam geçen hafta neredeydik? Bulgaristan'a mı göndermiştik?
Bulgaristan'a gönderdik.
Ondan önce Ankara'daydık hocam.
Evet.
Dünya Radyosu olduğumuz buradan da anlaşılıyor. Şimdi bu hafta da Almanya hocam.
Dünya artık küçük bir köye döndü.
Kesinlikle.
Mahalleleri ziyaret ediyoruz.
Caner Akbayrak adlı mahalleleri ziyaret ediyoruz. Caner Akbayrak adlı dinleyicimize armağan ettiğimiz bu kitap okuması da çok kolay. 140 sayfalık bir kitap, cilt kaplı. Selçuklu devrinde Doğu Anadolu'da Türk beylikleri. Profesör Doktor Faruk Sümer gibi Oğuzlar konusunda özellikle yoğunlaşmış. Bir efsane tarihçimizin rahmetli Faruk Sümer hocanın kitabı. Güle güle okusun. Caner Akbayrak adlı dinleyicimiz. Sonra Avusturya'dan Selami Giden'in mesajı. Hocam demiş ki hocamızı dinlemekten, tekrar dinleyebilmekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size, programa, hocamıza. Bugün şehitlerimiz için aramak istedim. Çok üzgünüz. Mekanları cennet olsun. Allah milletimize sabırlar versin demiş hocam. Gerçekten de öyle. Mekanları cennet olsun.
Evet.
Dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel mesajı için hem bizleri aradığı için size çok selamları var hocam.
Evet, bütün şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Geçmiş ve şimdi olmakta olan gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, minnetle yad ediyoruz.
Belçika'dan bir başka dinleyicimiz. Bugünler
Sözde Ermeni soykırımının yıl dönümü. Burada yoğun olarak bu konular konuşuluyor. Bizim atalarımızın alnı ak. Bunu biliyoruz. Bir şoför arkadaşım bize Ermeni sopasını sallayanlar 8 milyon Kızılderili'yi ne yaptı? Önce onu söylesinler. Buharlaştı mı bu Kızılderililer diye sordu. Acaba bu sayı doğru mu? Hocamızın bilgisi var mı? Bizi Ermeni sorunu ve terörle zorlamaya çalışmalarının nedeni bizim işçi tulumlarımızı çıkarıp da takım elbiselerimizi giymemiz ve artık onların kölesi olmamamızdan kaynaklanıyor demiş hocam.
Evet, hocam yorumunuz. Tabii evet. Bu dünyadaki güç dengeleriyle ilgili tarih kullanılır yer yer. Güçlü devletler ve medeniyetler kendi tarihlerini, başkalarının tarihlerini de yazarlar. Yani dünya tarihinde Afrika'daki olan olaylar, Amerika'da olan olaylar, Uzak Doğu'da olan olaylar açısından dünya tarihine baktığımız zaman gerçekten çok elim, vahim olaylar vardır. Burada katledilen topluluklar ve gerçekten de trajik diyebileceğimiz pek çok hadiseden bahsedebiliriz. Dinleyicimiz bunlardan atıfla soru soruyor. Tabii Ermeni sorunu veya meselesi diye adlandırılan sözde Ermeni meselesiyle ilgili de bir soru soruyor. Bir Afrika atasözü var. Denilir ki vurulmuş olan av hayvanlarının ya da avcı tarihini yazar. Avcılar avladıkları arslanların tarihini yazanlardır diye bir atasözü var. Bu şu anlama geliyor. Galip devletler mağlup devletlere birçok tarihle ilgili zorlamada da bulunmuşlardır. 1897 yılında Avrupa ve dünya basınında görülen bazı gazetelerde yer alan ifadelere baktığımız zaman 1897 yılı 1. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık olarak 15 yıl, yani 16-17 yıl önce. Şimdi bu tarih itibariyle Osmanlı Devleti kendi içerisinde katliam yapmış, soykırım yapmış bir devlet olarak adlandırılıyor. 1897'den başlayarak, hatta daha öncesinde de var ama kesin olan ve propaganda haline dönüşen yılı söylüyorum. Daha sonrasında 1907'de, 1915'te, 18'de, 20'de bu sürekli devam etti. 1915'ten önce olan bir şeyi kastediyoruz. Halbuki bugün iddia halinde 24 Nisan dolayısıyla Ermeni toplumunun veya dünyada diaspora diye adlandırılan propaganda, bu işi propaganda olarak siyaseten kullanan mekanizmanın tarihten farklı olarak, tarihteki bu iddialardan farklı olarak bir başka şeyi, yani tehcir olayını kastederek bu anmayı ya da olayı bir büyük toplumun, yani Türk milletini ve onun tarihinin yaptığını iddia ederek günümüz meselesi gibi getirmesi güncel olaylarla pek ilgili değildir bir kere. Tarihçilikle ilgili ise de onu belgelerden konuşmak gerekir. Belgelere göre açıktır bu. Dünya tarihinde tarih yer yer bu tür konularda propaganda olarak kullanılmaktadır. Dikkat etmek gerekiyor. Bir toplumu bütünüyle suçlamak, yani bu Amerika toplumu da olsa, İngiltere'de olsa, Rusya'da olsa, Türkiye'de olsa çok doğru değildir.
Yanlış hocam.
Ve aynı zamanda da bu olayları belgeler üzerinden konuşmak gerekir. Unutmamak gerekir ki tarih belgelerle yazılan ve konuşulan bir bilimdir. Siyasi bir malzeme yapıldığı zaman inandırıcılığını kaybeder, güvenilirliğini kaybeder, tutarlılığı da kalmaz.
Komik duruma
düşer. Dolayısıyla evet. Diplomasinin bir malzemesi haline gelir. Belgelere baktığımız zaman dinleyicilerimizin ifade ettiği soruların da cevabını genel hatlarıyla vermiş oluyoruz.
Tabii hocam, çünkü bir arada tutturdular, arşivlere giremiyoruz diye, işte her tarafta arşivlerde açık. İsteyen kurum söyledi zaten. Kim can istiyorsa gelsin, baksın, bulsun, biz de öğrenelim diye. Bir de hocam, siz Türk tarihinizin de programınızda da söylediğiniz Ermeni tehcir meselesi ilk değil ki, ta ne zaman Romalılar da aşağıya göndermişlerdi. Bir de hocam, yine bu Celali isyanları zamanında Toroslardan da alınıyor insanlar, başka yerlere tehcir ediliyor. Devlete isyan etti mi bunun bir karşılığı oluyor hocam yani sonuçta.
Türklerle Ermeniler Selçuklular çağından bu yana, Sultan Alparslan zamanından bu yana birlikte yaşamışlar. Çoğu zamanda ittifak halinde de düşman güçlere karşı, kuvvetlere karşı birlikte savaştıkları da olmuştur. Dolayısıyla barış üzerine tarihi inşa etmek doğrudur. Savaş sırasında yaşanan Ermenilerin Türkleri toplu halde katlettiği pek çok olay var. O zaman biz de tutup onu mu anılıyor? Evet. Elbette yani bu şekilde bir sonuca gidilmez. Gidilirse de ancak şiddet doğar. Şiddeti tanımlamak ve anmaktan şiddet doğar. Dolayısıyla burada barış üzerine tarih inşa edilecekse toplumların, Türk toplumunun da, Müslüman Türk toplumunun da kendi acılarını dikkate alarak uluslararası kararlar verilmesi gerekir. Siyasi kararlar da yine bu şekilde, yani Türkiye'nin kendi tarihinde yaşadığı acılara da bakarak, özellikle Ermeni komitacı çetelerinin ve terör örgütlerinin yaptığı bazı toplu katliam olaylarının da dünya tarafından tanınması, görülmesi gerekir.
Hocam bir de bir bu şey, anlamda. Yani tarih belgelerden oluşur dediniz elbette ki yazıda olmak durumunda. Kaçaznuni'nin o dönemin Taşnak Partisi'nin başkanının yazdığı mektup var. Anlam itibariyle biz bu işte emperyalist güçler tarafından tezgaha getirildik ve zarar ettik. Bundan sonraki nesiller bundan ders alsın manasında yazmış adam. Bu da tarihi bir belge işte hocam ya. Geçelim şimdi bir başka dinleyicimize. Eskişehir'den aramış Güray hocam. Necati Kahyaoğlu adlı dinleyicimiz. Emekli müfettişim, bol bol okuyorum. Program için çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğreniyoruz programdan diyor. İyi yayınlar diliyor bizlere. Sağ olsun, var olsun hocam dinleyicimiz. Biz devam edeceğiz programlarımıza. Eğer bir yararımız dokunuyorsa dinleyenlerimiz sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam nerede kaldık?
Sultan Alparslan'ın kendi iç mücadelesiyle ilgili son örneği belirttik. Kavurt'la olan ilişkilerine ve mücadelesine değindik. Anadolu seferlerinden bahsedeceğiz. Tabii ki Anadolu seferleri, Doğu ve Batı politikası Sultan Alparslan'ın Selçuklu Devleti'ni zirveye taşıyan bir politikadır. Çok önem arz eden ve uzun konuları içine alan konulardır. İç isyanlar sırasında bir de Anadolu seferleriyle meşgul olduğunu anlıyoruz ve nitekim Sultan Alparslan'ın Ani Kalesi'ni fethetmesi, Kafkasya Seferi 1064 yılında tahta geçtikten hemen bir süre sonra yapmış olduğu bir fetih olayıdır. Ani'nin fethedilmesiyle birlikte kendisine Abbas Halifesi tarafından, Kaim bin Emrullah tarafından bir lakap verildi. Ebul Fütuh, Fethin Babası, ya da bunu Fatih diye çeviriyoruz. Çünkü Fatih kelimesi burada yıllardır fethedilmeye çalışılan, o zamana kadar defaatle kuşatılmış olan bir kalenin, bir başkentin, o zaman için bir burası Katolikosluk başkentiydi aynı zamanda. Bagrat Hanedanı'nın bulunduğu bir yerde. Burasının ele geçirilerek Şeddadi Melik'ine verilmiş olması, dolayısıyla kendisine Abbasi Halifesi tarafından özel bir elçilik heyeti, ferman, berat ve fetihname ile birlikte bir unvan verildi. Ebul Fütuh Alparslan denildi. Sultan Alparslan'ın halife tarafından tahta geçtikten sonra bir başka lakap daha aldığını görüyoruz. Bunu da açıklayalım. Şehinşahul Azam, yani şahların şahı, büyük şah demektir. Bu sultanların sultanı anlamına gelir. Osmanlı padişahlarında da vardı. Büyük bir imparatorluk ya da büyük devlet olmasına doğru devletin değiştiğini, evrildiğini, geliştiğini gösteriyor bu. Birden çok dinin, birden çok milletin ve toplumun himayesi altına alınmasıyla birlikte Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan artık kendisi Büyük Selçuklu Devleti'nin padişahıdır. Küçük bir devletten büyük bir devlete devletin inkişaf ettiğini, yani büyüdüğünü ve geliştiğini gösteriyor. Burada Büyük Selçuklu Devleti tabirini kullanmamıza sebep olan bir kavramdan bahsediyoruz. Şehinşahul Azam, Selçuklu sultanlarının hepsinde Sultanul Azam, Şehinşahul Azam veya Sultanul Muazzam. Bakın buradaki azam ve muazzam kelimesi Sedat Bey, büyük demektir. Devletin de adının Büyük Selçuklu Devleti'ni tanımlar şekilde, yani Büyük Selçuklu tabiri buradan kaynaklanıyor, yer almasını sağlamıştır bu lakap ve unvanlar. Melikül Arap vel Acem diye bir sıfatı daha var Sultan Alparslan'ın. Bu da bütün Hicaz bölgesine kadar olan, Mısır'a kadar olan sahada, Suriye'de, Bahreyn'de, Katar'da, bugünkü İran sınırlarının dışında Türkistan'a kadar olan sahada, Hindistan'ın bugünkü Afganistan-Pakistan sahasında ve ve Kafkasya'da Anadolu'nun Doğu Anadolu kısmında Sultan Alp Arslan'ın hakimiyetinin sembolü bu lakapta. Melikül Arap vel Acem halifenin kendisine vermiş olduğu bir sıfat olmanın yanı sıra Alp Arslan'ın ismi bütün bu memleketlerde, bu ülkelerde hutbelerde okunacaktı. Halifeden sonra okunacaktı ismi. Sultan olarak anılacaktı. Böylece Selçuklu ülkesinin sınırlarının artık ne kadar genişlediğini, kavimler ve dinler topluluklarının Selçuklu'ya bağlanması anlamında sembolik bir değer taşıdığını söyleyebiliriz. Ani Kalesi'nin fethinden sonra gerçekleşen bir olaydır bu. Ve 1070 yılına baktığımız zaman 1070 yılında Hicaz emiri, Mekke ve Medine bölgesinin emiri Fatimilerden şikayet için Selçuklu Sultanı'nı ziyarete gelmiştir Rey şehrine. Sultan Alp Arslan'ı ziyaret ettikten sonra Hicaz ve Yemen bölgesinin kendisine bağlandığını ifade etmiştir. Bundan sonra siz bizi muhafaza edin, himaye edin, Fatimilere karşı beraber olalım teklifinde bulunmuştur. Bu gerçekten anlamlı bir olay. Baktığımız zaman Sultan Alp Arslan nerede? Rey şehrinde, bugünkü Tahran.
İran coğrafyasında hocam.
Evet. Hicaz'dan, Mekke'den veya Medine'den gelen bir heyet o bölgenin yöneticileri. Abbas halifesinin de selamıyla beraber Rey'e gelerek bütün bölgeyi, Arap Yarımadası'nı, Suriye'nin belli bir bölgesini tamamen Selçuklu'ya bağlamış oluyorlardı.
Hocam Büveyhoğulları bu esnada yürürlükten kalkmış durumda.
Büveyhoğulları kalkmış durumda. Suriye'de bazı meseleler devam ediyor ama Irak bölgesinde tamamen ortadan kalkmış bulunuyorlardı. Bazı yerlerde terör faaliyetleri devam etmekle beraber etkileri azalmaktaydı. Bir diğer taraftan şunu da ifade edelim. 1070 yılı itibariyle Fatimi halifesinin veziri Hasan Bey, ki Fatimiler içerisinde de Türkler vardır, Selçuklu Sultanı'ndan yardım istemiştir. Mısır'a gelin, Mısır'ı size teslim edelim diye. Vezir istiyor. Yani Fatimi halifesinin vezirinin Selçuklu Sultanı'ndan yardım istemesi herhangi bir olay değildir. Çok bütün Kuzey Afrika'nın da Selçuklu'ya bağlanması ihtimalini doğuracaktı. İşte Sultan Alp Arslan Halep'ten Suriye'de güneye doğru yola çıktığında Kahire'ye gidiyordu. Kuzey Afrika'yı, yani Filistin'den geçerek, Sina'dan geçerek almak için gidiyordu. Romen Diyojen'in gelmesi bu planı değiştirmiştir.
Ama hocam planı değerlendirdiğimiz zaman ben şöyle haritayı da gözümün önüne getiriyorum. Kendisinden 500 sene sonra yaşamış olan Yavuz Sultan Selim Han'ın geçtiği coğrafya.
İşte buradaki detaylı mektuplaşmalara, haberleşmelere baktığımız zaman hiçbir hükümdar, Selçuklu hükümdarı da olsa adaleti tesis etmeden bir toprağa adım atmıyor. Adaleti getirmek için gidiyor. Yani oradaki bir sorunu çözmek için gidiyor. Orası talepte bulunuyor. Ondan sonra gidiyor. Buna özellikle fetih politikasında dikkat edildiğini görüyoruz.
Az önceki dinleyicimizin söylediği gibi Avrupalılar gemilere bindiler, gittiler orada barış içerisinde yaşayan Kızılderilileri soykırıma uğrattılar. Hocam katliam yaptılar ama bizim tarihimizde fethettiğimiz coğrafyanın haddi hesabı yok. Hiç de böyle elimizde bir kimsenin kanı da yok. Bunu az önce açıkladığınız nedenden olsa gerek hocam.
Evet, burada Türkiye devlet geleneğinde herhangi bir sıradan ülke değildir. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Tarih geleneği olan, tarihten gelen adalet misyonunu canlandırmaya çalışan bir devlettir. Yani hakkaniyet ölçüsüne uyarak hareket etmeye çalışmıştır. Uluslararası hukuk açısından da böyledir. Başka kendi içerisindeki ve dışarısındaki ilişkilerinde en çok dikkat ettiği husus adalet ve hak hukuk, yani bir sözleşmeye, bir hukuk gerekçesine dayalı olarak hareket etmeye çalışan adalet devleti misyonunu üstlenmiştir ve yürütmektedir. Aynı zamanda sosyal devlet anlayışı vardır. Yani kendi toplumunu aç bırakmaz, giydirir, kuşandırır ve güvenliğini sağlar. Sağlamakla mesuldür. Çünkü devlet bu şekilde bilinir. Bizde güvenliği sağlayan devleti devlet olarak halk tanır. Bundan dolayı güvenlik tedbirlerini de sonuna kadar alacaktır Türkiye. Bundan dolayı tekrar ifade edelim. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rahmetle Türkiye devleti kendi tarihinde de güvenlik tedbirini, halkının güvenlik tedbirini almıştır. Almaya da devam edecektir. Çünkü tarihten bize bir derstir bu. Güvenlik bir tedbirini almazsanız bu isyana dönüşür. Evet. O zaman karmaşa çıkar. Karmaşanın olduğu yerde de devlet ve toplum nizamı kaybolur. refah kaybolur, dünya düzeni kaybolur.
Ondan ve insanın dolayı, can güvenliğinden dolayı hiçbir şey
terör kalmaz. Meselelerinin büyümeden halledilmesi evet. gerekir.
Hocam haftaya Manazgirt seferiyle devam ederiz herhalde.
Devam ederiz. Sultan Alparslan dönemini gelecek haftaya tamamlamaya çalışırız. Vaktimiz yeterse.
Yeterse hocam ona bakacağız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağlığınız eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da bitiriyoruz programımızı. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.